Ayrım 3. EKPSS lisans, engelli kamu personeli seçme sınavı, konu kitabı, Türkçe. Sayfa 23. Öğreten soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde öznellik yoktur? Birinci cümle. 1816'da George Manby adı İngiliz mucit, bir yangın söndürücü tasarladı. İkinci cümle. Bu alet su dolu metal bir silindirden oluşuyordu. Üçüncü cümle. İçindeki su sıkışmış hava yardımıyla dışarıya püskürtülüyordu. Dördüncü cümle. İlk kimyasal yangın söndürücüydü. Dördüncü cümle. İlk kimyasal yangın söndürücüyü de Rus mucit Alexander Loren 1905'te tasarladı. Beşinci cümle, alevi boğan ve söndüren köpük, dış yüzeyi oldukça güzel bir metalden el yardımıyla püskürtülüyordu. Cümleleri bir kez daha okuyorum. 1816'da George Manby adlı İngiliz mucit bir yangın söndürücü tasarladı. Bu alet su dolu metal bir silindirden oluşuyordu. İçindeki su sıkışmış hava yardımıyla dışarı püskürtülüyordu. İlk kimyasal yangın söndürücüyü de Rus mucit Alexander Laurent 1905'te tasarladı. Alevi boğan ve söndüren köpük, dış yüzeyi oldukça güzel bir metalden el yardımıyla püskürtülüyordu. Soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde öznellik söz konusudur? A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, E. 5. Cevap E. Alevi boğan ve söndüren köpük, dış yüzeyi oldukça güzel bir metalden el yardımıyla püskürtülüyordu. Öğreten soru. Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin hangilerinde öznellik söz konusu değildir? Birinci cümle. Batıdan roman türünün geldiği dönemlerde Ahmet Mithat ve Hüseyin Rahmi gibi romancılar, eski Türk hikayeciliğinden, meddah hikayelerinden yararlanmıştır. İkinci cümle. Ama Servet-i Fünun romanlarıyla birlikte eski gelenekler geçmişe gömülmüştür. Üçüncü cümle. Cumhuriyet döneminde edebiyatta halka yönelme hareketi başlamıştır. Dördüncü cümle. Bu hareketin içinde özellikle Yaşar Kemal'in önemli bir yeri vardır. Beşinci cümle. İnce Mehmet'in sevilmesi de Yaşar Kemal'in bu özelliğiyle açıklanabilir. Paragrafı bir kez daha okuyorum. Batıdan roman türünün geldiği dönemlerde Ahmet Mithat ve Hüseyin Rahmi gibi romancılar eski Türk hikayeciliğinden, meddah hikayelerinden yararlanmıştır. Ama Servet-i Fünun romanlarıyla birlikte eski gelenekler geçmişe gömülmüştür. Cumhuriyet döneminde edebiyatta halka yönelme hareketi başlamıştır. Bu hareketin içinde de özellikle Yaşar Kemal'in önemli bir yeri vardır. İnce Mehmet'in sevilmesi de Yaşar Kemal'in bu özelliğiyle açıklanabilir. Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin hangilerinde öznellik söz konusu değildir? A. 1 ve 2. cümle, B. 1 ve 3. cümle, C. 2 ve 5. cümle, D. 3 ve 4. cümle, E. 4 ve 5. cümle. Cevap B. 1 ve 3. cümle. Birinci cümle, batıdan roman türünün geldiği dönemlerde Ahmet Mithat ve Hüseyin Rahmi gibi romancılar eski Türk hikayeciliğinden, meddah hikayelerinden yararlanmıştır. Üçüncü cümle, Cumhuriyet döneminde edebiyatta halka yönelme hareketi başlamıştır. Cümlede anlatım teknikleri. 1. Doğrudan anlatım. Tanık olduğumuz bir olayı ya da başkasının bize söylediği sözleri hiçbir değişiklik yapmadan olduğu gibi aktarmaktır. Örnek, geziye ne zaman gideceğiz diye sordu. 2. Dolaylı anlatım. Başkalarının sözlerini kendi sözlerimiz içerisinde aktarmaktır. Örnek, uzun süredir kiralık ev aradığını söyledi. Bir düşüncenin, bir duygunun, kavramın yer aldığı cümleler. 1. Karşılaştırma. İki varlık ya da kavramın birbirine benzer ya da farklı yönlerinin belirtilmesidir. Örnek, en güzel reçel portakal reçelidir. Öğreten soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma söz konusudur? A. Öğrencilerimin arasında en çok onu sevdiğimi söyleyebilirim. B. Bu kitap yazarlık dersleri adını taşıyor. C. Okuma söz dağarcığımızı zenginleştiren yollardan biridir. D. Sınavlardaki başarımız soğukkanlı olmamıza bağlıdır. E. Bunların ayrımına çocukluk yıllarında varmıştı. Doğru cevap A şıkkı. Öğrencilerimin arasında en çok onu sevdiğimi söyleyebilirim. 2. Eleştiri. Bir yapıt, sanatçı veya herhangi bir konu hakkında olumlu ya da olumsuz yargı bildiren cümlelerdir. Örnek, sanatçı eseri uzun, sıkıcı betimlemelerden oluşturmaktadır. Örnek, Orhan Veli'nin şiirleri onun kişiliğini yansıtan özgün eserlerdir. Öğreten soru. Dinleyeceğiniz parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde hem olumlu hem de olumsuz bir görüş dile getirilmiştir? Birinci cümle. Her yönüyle modern nitelikler taşıyan bu ilçe, kalabalık bir ana cadde ile adeta tarihinden koparılmış. İkinci cümle. Ama yine de pek çok tarihi yapıta ev sahipliği yapmaktan geri durmamış. Üçüncü cümle. Bu yapıtlardan biri Bedesten ya da öteki adıyla Bezzarlar Hanı. Dördüncü cümle. Taş işçiliğinin en güzel örneklerinden olan yapı, Anadolu'daki tarihi bedestenlerden. Beşinci cümle. Yapıldıktan sonra görkemi ve işçiliğiyle Osmanlı mimarisinin etkilediğini biliniyor. Paragrafı ineliyorum. Her yönüyle modern nitelikler taşıyan bu ilçe, kalabalık bir ana cadde ile adeta tarihinden koparılmış. Ama yine de pek çok tarihi yapıta ev sahipliği yapmaktan geri durmamış. Bu yapıtlardan biri Bedesten ya da öteki adıyla Bezzarlar Hanı. Taş işçiliğinin en güzel örneklerinden olan yapı, Anadolu'daki tarihi bedestenlerden. Yapıldıktan sonra görkemi ve işçiliğiyle Osmanlı mimarisini etkilediği biliniyor. Soruyu yineliyorum. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde hem olumlu hem de olumsuz bir görüş dile getirilmiştir? A. 5. cümle, B. 4. cümle, C. 3. cümle, D. 2. cümle, E. 1. cümle. Cevap E. Her yönüyle modern nitelikler taşıyan bu ilçe, kalabalık bir ana cadde ile adeta tarihinden koparılmış. 3. Öz eleştiri. İnsanın kendi davranışlarına yönelik olumlu veya olumsuz değerlendirme yapmasıdır. Örnek, haksız olduğumu kabul etmem gerekir. 4. Üslup, biçem. Bir sanatçının dili kullanma şekli, cümle içerisindeki sözcük seçimi ve cümle kuruluşundaki farklılıklara üslup denir. Örnek, sanatçı eserinde halkın anlayacağı sade bir anlatım kullanmayı tercih etmiş. 5. Benzetme. Aralarında ilgi bulunan iki durum veya varlıktan, nitelik bakımından zayıf olanı, güçlü olana benzetmektir. Örnek, onun çalışma azmi dik bir doruğa tırmanan bir dağcıyı andırıyordu. 6. Eşitlik. İki ya da daha fazla şeyin yapı, değer, boyut bakımından birbirlerine denk olmasıdır. Örnek, öğretmen bütün öğrencilere iki tane kitap dağıttı. 7. Tahmin. Bir şeyin, durumun yaklaşık olarak değerlendirilmesi, oranlanmasıdır. Örnek, gittiği yerde mutlu olacak gibi. 8. Olasılık. Bir durumun, eylemin olup olmama durumudur. Örnek, yarınki toplantıya belki ben de katılırım. 9. Kesinlik. Kuşku ya da olasılığa yer verilmeyen cümlelerdir. Örnek, öğrencilerin başarılarında %20 artış olmuştur. 10. Saptama. Bir şeyi nesnel bulgularla tespit etmektir. Örnek, Kıbrıs'ta insanlar Mart ayında denize giriyor. 11. Çıkarım. Düşünce, durum ve kavramlarla ilgili verileri değerlendirip yorum yaparak olumlu veya olumsuz bir sonuca ulaşmaktır. Örnek, alışveriş merkezlerinin kalabalık olması insanların alım gücünün arttığının göstergesidir. Öğreten soru. Dinleyeceğiniz parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir çıkarım yapılmıştır? Birinci cümle, kale kapısından giriyoruz. İkinci cümle, 2-3 katlı kapıları 2-3 katlı kapıları tokmaklı ahşap evler daracık sokaklar boyunca sıralanmış. Üçüncü cümle, bahçelerde kapı önünde sohbet eden kadınlar var. Dördüncü cümle, bu henüz komşuluk ilişkilerinin bitmediğini gösteriyor. Beşinci cümle, çocuklarsa sokaklarda birdir bir köşe kapmaca oynuyor. Paragrafı tekrarlıyorum. Kale kapısından giriyoruz. 2-3 katlı, kapıları tokmaklı, ahşap evler, daracık sokaklar boyunca sıralanmış. Bahçelerde kapı önünde sohbet eden kadınlar var. Bu, henüz komşuluk ilişkilerinin bitmediğini gösteriyor. Çocuklarsa sokaklarda birdir bir köşe kapmaca oynuyor. Dinlediğiniz parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisinde bir çıkarım yapılmıştır? A. Birinci cümle, B. ikinci cümle, C. üçüncü cümle, D. dördüncü cümle, E. beşinci cümle. Doğru cevap, D şıkkı, dördüncü cümle. Bu, henüz komşuluk ilişkilerinin bitmediğini gösteriyor. 12. Ön yargı. Sonucu belli olmayan bir durum hakkında önceden edinilmiş peşin hükümdür. Örnek, oyuncular böyle oynamaya devam ederse bu maçı kazanamayız. 13. Öngörü. Sonucu belli olmayan bir olayı sonucu belliymiş gibi kabul edilmesidir. Örnek, bu kararla birlikte okullarda disiplin kurullarının değişeceği görünüyor. 14. Önsezi. Hiçbir beklenti yokken bir şeyin olacağını sezmektir. Örnek, sel felaketinin yaşanacağı günler öncesinden içime... Örnek, sel felaketinin yaşanacağı günler öncesinden içime doğmuştu. 15. Tanım. Bir varlığın kendine özgü niteliklerinin anlatıldığı cümlelerdir. Sanat, kültürler arası köprüdür. 16. İzlenim. Bir durumun kişide bıraktığı etkiyi belirten cümlelerdir. Örnek, yağan kar şehri adeta bir geline çevirdi. 17. Yakınma. Herhangi bir durum hakkında şikayet etme, sızlanma durumudur. Öğreten soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yakınma anlamı vardır? A. Toplantıya bu kıyafetlerle katılabilir miyim? B. Onun böyle davranacağını bilseydim hiç gelir miydim? C. Bu söz hangi anlamda söyleniyor? D. Konuyu anlatmakta zorlanıyor musun? E. Babasının onu aradığını biliyor musun? Doğru cevap B şıkkı. Onun böyle davranacağını bilseydim hiç gelir miydim? 18. Kanıksama. Sürekli yapılan bir durumu benimseme, kabul etmektir. Örnek, eve geç geldiğimde annemin bana kızmasına alıştım. 19. Yatsıma. Var olan durumu inkar etmek, reddetmektir. Örnek, bu hatayı kendisinin yapmadığı konusunda ısrar ediyor. 20. Hayıflanma. Bir durum üzerinde kendi kendimize üzülmemizdir. Örnek, keşke bu evi daha önce satın alabilseydik. 21. Azımsama. Bir şeyin umulduğundan daha az olduğu kanısına varmaktır. Öğreten soru. Dinleyeceğiniz parçada numaralandırılmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Birinci cümle. Gölün üzerindeki adaların en büyüğü olan Akdamar'ı görünce Vanlıların göle boşuna deniz demediğini kavruyor insan. İkinci cümle. Tıpkı İstanbul'da olduğu gibi adayı ziyaret edenler martılara simit ya da ekmek attıklarından martıların hepsi motorun etrafını sarıveriyor. Üçüncü cümle. Adanın güneydoğu yönünde sahilden yaklaşık 3 kilometre içeride 900'lü yılların başında Vaspurakan Kralı 1. Gagik tarafından yapılmış bir kilise var. Dördüncü cümle. Freskleri çok zengin olan bu kilise, mimari açıdan da çok dikkate değer bir eser. Beşinci cümle. Ada, güzel kumsalı ve suyu temiz plajıyla gün geçtikçe tanınıyor. Cümleyi tekrarlıyorum. Gölün üzerindeki adaların en büyüğü olan Akdamar'ı görünce Vanlıların göle boşuna deniz demediğini kavruyor insan. Tıpkı İstanbul'da olduğu gibi adayı ziyaret edenler martılara simit ya da ekmek attıklarından martıların hepsi motorun etrafını sarıveriyor. Adanın güneydoğu yönünden sahile yaklaşık 3 kilometre içeride 900'lü yılların başında Vaspurakan Kralı 1. Gagik tarafından yapılmış bir kilise var. Freskleri çok zengin olan bu kilise mimari açıdan da çok dikkate değer bir eser. Ada güzel kumsalı ve suyu temiz plajıyla da gün geçtikçe tanınıyor. Dinlediğiniz bu parçada numaralandırılmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır? A. Birinci cümlede bir adlandırmanın anlaşılır hale geldiği belirtiliyor. B. İkinci cümlede bir durumun nedeni açıklanıyor. C. Üçüncü cümlede bölgedeki tarihi bir yapının önemine değiniliyor. D. Dördüncü cümlede önceki cümlede anlatılanlarla ilgili ek bilgi veriliyor. E. Beşinci cümlede söz konusu adanın ilgi çekici hale gelmesini sağlayan özellikler sıralanıyor. Doğru cevap C. Üçüncü cümlede bölgedeki tarihi bir yapının önemine değiniliyor. Üçüncü cümle, adanın güneydoğu yönünde sahilden yaklaşık 3 kilometre içeride 900'lü yılların başında Vaspurakan Kralı 1. Gagik tarafından yapılmış bir kilise var. Öğreten soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 1. Bazı beslenme uzmanları ve doktorlar zayıflamanın önündeki en büyük engellerden birinin ekmek yemek olduğunu savunuyor. 2. Bundan hareketle ekmeği ya yasaklıyor ya da önemli ölçüde kısıtlıyor. 3. Ancak bir grup beslenme uzmanı da tam tersini düşünüyor. Ekmek yasağına karşı çıkıyor. 4. Bu uzmanlar ekmek diyetlerin baş tacıdır diyerek benim gibi ekmek severlerin yüreğine su serpiyor. 5. Arasında öğretim üyelerinin de bulunduğu 400'den fazla kişi bu görüşü destekliyor. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A. Birinci cümlede ortaya konan bir görüş üzerinde duruluyor. B. İkinci cümlede önceki cümlede belirtilenin sonucu iki yönlü öneri olarak dile getiriliyor. C. Üçüncü cümlede sözü edilen uzmanların kendi alanlarındaki yetersizlikleri belirtiliyor. D. Dördüncü cümlede bir sözün insan üzerindeki etkisi yansıtılıyor. E. Beşinci cümlede bir konuda aynı görüşte olanlar sayısal değerle gösteriliyor. Doğru cevap C. Üçüncü cümlede sözü edilen uzmanların kendi alanlarındaki yetersizlikleri belirtiliyor. Üçüncü cümle, ancak bir grup beslenme uzmanı da tam tersini düşünüyor, ekmek yasağına karşı çıkıyor. C. Anlatım bilgileri. Anlatım özellikleri. Bir paragraf içerisinde bütün anlatım özelliklerinin bir arada bulunması mümkün olmayabilir. Fakat paragraf anlatım özelliklerinin ne kadar çoğunu içerirse, paragrafın kuruluşu o kadar kusursuz ve ifade gücü de o denli kuvvetli olur. Doğruluk, cümlenin dil bilgisi kurallarına uygun bir şekilde oluşturulmasıdır. Doğru bir cümlede bütün ögelerin yerli yerinde olması beklenir. Örnek cümle: Bu sıcak havalarda dışarı çıkmak sağlık açısından sakıncalıdır. Açıklık. Cümlenin net, anlaşılır bir biçimde yazılmasıdır. Herkesin okuduğu cümleden aynı anlamı çıkarabilmesidir. Sözcüklerin yerli yerinde kullanılmaması, noktalama işaretlerinin yanlış veya eksik kullanılması cümlenin açıklık ilkesini bozar. Bu durumda cümlede anlam bulanıklığı yaratır. Örnek cümle: Küçük ağacın arkasına saklandı. Bu cümlede virgül eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır. Bu cümle, küçük, ağacın arkasına saklandı şeklinde olmalıydı. Saklanan küçük çocuk mu yoksa küçük olan ağaç mı? Bu anlam bulanıklığını gidermek için özneden sonra virgül getirilmelidir. Duruluk. Cümlede gereksiz sözcük kullanılmamasıdır. Cümle içerisinde ne bir fazla ne de bir eksik cümle kullanılmalıdır. Duruluk ilkesinin ihlali anlatım bozukluğuna yol açar. Bir sözcüğün gereksiz olup olmadığını anlayabilmek için ilgili sözcük cümleden çıkarılır. Anlam daralmıyorsa sözcük gereksizdir. Örnek cümle: Şevval'in fotokopi makinesi net. Örnek cümle: Şevval'in fotoğraf makinesi net ve pürüzsüz çekiyordu cümlesinde net ve pürüzsüz sözcükleri aynı anlamı karşılamaktadır. Cümlede gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır. Bu iki kelimeden birinin cümleden çıkarılması gerekir. Yalınlık. Anlatımda süsten, mecazlı anlatımdan, abartılı söz sanatlarından uzak durmaktır. Örnek cümle: Değer, nesnelerin ve olayların insana göre önemini belirleyen niteliğidir. Başka bir deyişle, bir şeye insan tarafından uygun görülen karşılıktır. Akıcılık. Dilde okuyucuyu sıkmayan bir anlatım tarzının sağlanmasıdır. Okurun eseri bir çırpıda, tek solukta okumasıdır. Akıcılık ilkesinde merak ögesi sürekli diri tutulur. Örnek cümle: Onun eserini okuyan olanlardan büyük haz alır. Eseri elinden kolay kolay bırakamaz. Çünkü onun eserinde okumayı ve anlamayı zorlaştıran hiçbir şey yoktur. Doğallık, içtenlik. Sanatçının içten, samimi, yapmacıksız bir dil kullanmasıdır. Sanatçı eserlerinde senli benli dil kullanır. Yazarlıkta ilk öğretmenim annemdir. Yazdıklarımı anneme okur, nasıl olduğunu sorardım. Yazdıklarımın kimi yerlerini burası olmamış diye eleştirirdi. Nedenini sorduğumda da böyle denmez de ondan derdi. Sadelik. Anlatımda yabancı sözcüklerin kullanılmamasıdır. Türkçe sözcüklere yer verilmesidir. Halkın anlayabileceği sözlüğe ihtiyaç duyamayacağı sözcükler kullanılmasıdır. Örnek cümle: Türk edebiyatının bence en büyük şairlerinden biri de Tevfik Fikret'tir. Bu büyüklüğüne karşın Fikret güncelliğini yitirmiştir. Günümüz gençleri Fikret'i okusa da dili yüzünden ondan hiçbir şey anlayamazlar. Özgünlük. Yazarın taklitten uzak durması, eserlerine kendi damgasını vurmasıdır. Örnek cümle: Şiir kapımı çaldı mı elimde ne varsa bırakırım. Baş köşedir onun yeri. Baş köşededir onun yeri. Geldi mi dolu halinde gelir, gitti mi de hiç zorlanmam. Geleceği günü beklerim. Not: Cümle içerisinde yabancı sözcük yoksa cümle sade, sanatlı bir söyleyiş yoksa cümle yalın, gereksiz sözcük kullanılmamışsa cümle duru demektir. Anlatım biçimleri. Anlatım biçimleri seçilen konunun özelliğine ve amacına göre değişir. amaç ve anlatım arasında bir bağlantı olmalıdır. Aksi halde paragrafın kuruluşunda eksiklik ve anlam karmaşası oluşur. Yazar, anlatacağı konunun özelliğine göre anlatım biçimlerinden bir veya birkaçını seçmektedir. Açıklayıcı anlatım. Okuru aydınlatmak, okura bilgi vermek amacıyla yapılan anlatım biçimidir. Öğretme amaçlı yazılar olduğu için daha çok makale, fıkra, deneme gibi fikir yazılarında ve ders kitaplarında kullanılır. Yazar nesnel, mecazsız bir dil ve kısa ifadeler kullanır. Örnek cümleler. Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan en tabii vasıtadır. Milleti ayakta tutan ve milli birliği sağlayan en önemli unsur dildir. Dilin temeli bilinmeyen zamanlarda atılmıştır. Tartışmacı anlatım. Bir konu üzerindeki duygu, düşünce ve davranışı etkileyip değiştirmek, istenilen şekle yöneltmek amacıyla kullanılan anlatım türüdür. Bu anlatım biçiminde yazar, okuru öne sürdüğü düşüncenin karşısında bir düşünceye sahip varsayarak yola çıkar. Yazarın amacı okurun bu konudaki düşüncesini değiştirmektir. Bu amaçla sağlam ve inandırıcı örnekler öne sürer. Örnek cümle. Bence kişiliğini anlatmaya kalkmayan bir sanatçının yaratıcılıktan yana bir korkusu olamaz. Çünkü için onun kişilik, içinde gizli olan, ortaya çıkarılması gereken bir şey değildir. Betimleyici anlatım. Bir olayın özelliklerini okuyucunun gözünde canlandıracak biçimde ayrıntılı anlatılmasıdır. Kısacası tasvir yapmak olarak nitelendirilebilir. Örnek cümle. O hiçbir yanıyla öteki çarşı esnafına benzemez. Başındaki şapkası, tertemiz gömleği, kravatı ve ütülü pantolonuyla çok titiz, temiz bir insan izlenimi verir. Kaşları daima iki iri uzatma işareti gibi hayretle kalkmış durur. Burnunun ucuna doğru yerleştirdiği teneke çerçeveli gözlüğünün üstünden bakan kahverengi gözlerinde, kendini masal dünyasına kaptırmış çocukların bakışlarındaki duru hayranlık ışıldar. Öyküleyici anlatım. Okuru bir eylemin içinde verilen olguların içinde yaşatmaktır. Öyküleyici anlatımda her şey hareket halindedir. Olaylar neden-sonuç ilişkisi içinde sergilenir. Öyküleyici anlatımda olay, zaman, yer, kişiye bağlı olarak aktarılır. Zaman içinde olayın başlaması, gelişmesi ve sona ermesi bir anlatım bütünlüğü içinde gerçekleştirilir. Roman, hikaye, tiyatro, masal, hatıra gibi türlerde kullanılır. Örnek cümle. Philip çok iyi yetişmiş entelektüel bir fabrikatördür. Daha lise yıllarında hayatına evli, bekar birçok kadın sokar. Aşkı aramaktadır. Küçük kaçamaklarında zaman zaman mutluluğu yakalar, yaşamını kısa ilişkiler, farklı kadınlar ve renkli geceler ekseninde geçirir. Ta ki bir tatil sırasında müthiş güzellikteki o dili tanıyana kadar. Üst sınıftan iyi yetişmiş bir genç kız olan Odile, güzelliği ve kültürüyle Philip'i etkiler. Kısa bir süre sonra evlenirler. Düşünceyi geliştirme yolları. Tanımlama. Bir kavramın ya da varlığın farklı niteliklerini tanıtılmasına tanımlama denir. Tanımlamalar daha çok tartışmacı ve açıklayıcı anlatımda kullanılır. Tanımı öğrenmek okuyucuya ana düşünceye daha çok yaklaştırır. Nedir sorusunun yanıtını veren cümleler tanım cümlesidir. Ancak anlatılan kavramın özelliklerinin sıralanması, olumsuz ifadeler kullanılması, ne olmadığının cevabının verilmesi cümlenin tanım cümlesi olduğu anlamına gelmez. Örnek cümle. Etik, kuram uygulama ve moral bakımından iyi ile kötüyü birbirinden ayırmaya yönelik ölçüler koyan, gelişmeye, evrime, aşkınlığa açık, kabul gören ve görmesi öngörülen değerler sistemidir. Buna ilişkin bilgiler, davranış ve kavrayış biçimlerimizi birbirine ekleyip düzenler ve toplumun değer ölçülerini ortaya çıkarır. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 29.